Ayrım 15. Yalan, yalan, yalan. Doktor Charles Fort. Sayfa 165. Bellek, yalan ve psikoterapi. 1994 yılında Kaliforniya jürisi tüm şahitleri dinleyip delilleri gözden geçirdikten sonra sanık durumundaki Gary Romano'ya hak vermişti. Romano'nun kızına terapi uygulayan psikiyatr onun çocukluğunda yaşadığı olayları hatırlamasına yardımcı olmuştu. Daha sonra da kızın çarpık belleğini kullanarak Romano'nun kızına cinsel istismarda bulunduğunu herkese yayarak iş ahlakına aykırı davranmıştı. Grenfell 1994. Romano'nun kızı hala hatırladığı olayların doğru olduğunu ısrar etmesine rağmen Romano'ya özlük haklarına yapılan saldırıdan dolayı 500 bin dolarlık ödül verilmişti. Benzer bir durum Dallas'ta da yaşanmıştı. Bir psikiyatr tarafından yalan yere kızlarını cinsel istismar etmekle suçlanan bir çifti Dallas jürisi 500 bin dolarla ödüllendirmişti. Brown 1995. Bu gibi olayların psikiyatrların güvenirliğine ket vurduğu gün gibi aşikardır. Psikoterapinin üçüncü bir şahsa zarar verme olasılığı vardır. Ama üçüncü şahıs her zaman kendisine yapılan hatayı ödetme şansına da sahiptir. Yukarıda anlatılan iki vaka bu kitapta irdelenen diğer durumlarla benzerlik göstermektedir. Her ne kadar cinsel tacizde aynen cinayet işlemek gibi oldukça ağır bir suç olsa da doğru olduğu %100 belli olmayan hatıralar yoluyla başkalarının hayatlarını mahvetmek en az onun kadar ağır bir suçtur. Kim bilir kaç kişi psikoterapi sırasında hatırladığı olaylara dayanarak eşini veya anne babasını suçlamıştır. Kaç kişi bu nedenle eşinden boşanmak zorunda kalmıştır. Her ne kadar elimizde istatistiksel veriler olmasa da sağlık alanında çalışan herkes bütün bunların hiç de nadir rastlanan durumlar olmadıklarını bilirler. Psikoterapinin kötü giden bir evliliği bitirmek için cesaret verdiği herkesin bildiği bir gerçektir. Öte yandan kişi psikoterapi sırasında kendi doğrularını yitirip yanlış algılar geliştirebilir. Psikoterapiye giren hasta terapi seansında anlatacakları konusunda seçici olmalıdır. Belleğin bugünkü inanç, duygu ve düşüncelerden etkilendiği düşünülür. Dünyayla, hayatımızla ve gerçekle ilgili hikayeler uydururuz. Bu hikayeler zamanla bizim hatıralarımız olurlar. Deus 1988 sayfa 107. Dolayısıyla psikoterapi sırasında ortaya çıkan hikayeleri o andaki duygular, düşünce süreci ve büyük ölçüde terapist belirlemektedir. Hastanın hangi konularda konuşacağını terapist belirler. Terapist, hastanın anlattığı hikayeyi bazen alakasız sözcükler, bazen can alıcı mesajlarla süsleyerek yönlendirir. Aynı hikaye defalarca anlatıldıktan sonra bu bölümde daha sonra tartışılacak olan düşünce reformuna benzer olarak %100 doğru olarak kabul görür. Bu hikaye bir müddet sonra hastanın gerçeği olur ve belleğiyle özdeşleşir. Yeni bir hayat hikayesinin yaratılmasıyla problemler dışlanır. Kişi çocukluktaki fiziksel ya da cinsel istismar, anlayışsız eş, ben merkezci anne veya baba ve cinsiyet veya ırk ayrımcılığı gibi nedenlerle ortaya çıkan içsel acısını başkalarına yükler. Cinsiyet ve ırk ayrımının insanlara acı verdiği gerçeğine rağmen bazı insanlar bu iki faktörü mutsuzluklarına kılıf bulabilmek için günah keçisi olarak saptamışlardır. Bu insanları geçici de olsa rahatlatır. Fakat Tavris 1993, bunların sadece gerçek problemleri ve hayatın gerçek acılarını bireyden uzak tutan bir perde görevi gördüklerini öne sürer. Belleğin doğal yapısını ve belleği etkileyen noktaları kavradıkça, mahkeme şahitliği başlığı altına bakınız, psikoterapi sürecine bir kez daha bakma gereksinimi doğmaktadır. Psikoterapide terapistin girdisinin ve katkılarının önemini bir kez daha vurgulamakta fayda vardır. Bonanno 1990. Terapistler bilerek ya da bilmeyerek yeni bir hayat hikayesinin yaratılmasında rol oynarlar. Terapistin ön yargıları, erkek dünyasına girmeye çalıştıkları için kadınların başlarının beladan kurtulmadığı gibi, teorik bilgi eksikliği, kişilik ya da yemek bozukluklarının temel sebeplerinin çocuklukta yaşanan cinsel istismar olduğu gibi, içsel sorunları ya da karşılıklı ilişkilerde yaşadığı problemler, terapistin cinsel sorunlarını ya da problemli evliliğin terapiye taşıması gibi ya da hırsı, daha fazla para kazanmak için yeni cinsel istismar kurbanları yaratmak gibi, ister istemez psikoterapiyi yönlendirmektedir. Kısacası terapistin ön yargıları hastanın belleğini çarpıtmaktadır. Psikoterapi neticesinde hastanın iyileşmesi ne kadar mümkünse zarar görmesi de o derece mümkündür. Strup 1977. Psikoterapi maalesef çoğunlukla bu konuda eğitim almamış kişilerce yürütülmektedir. İyi eğitim görmüş yüzlerce psikoterapist ise bilimsel bilgiler yerine içgüdülerine ve gerçek yerine çağrışımlara güvenmektedirler. Onlara hisleri rehberlik etmektedir. Makak 1994. Benim görüşüme göre aşağıdaki hususlar yerine getirildiği sürece psikoterapi faydalı olur. Aşağıdaki öneriler bellekle ilgili bilimsel veriler ve psikoterapinin hastaya ve üçüncü şahıslara zarar verebileceği gerçeği göz önünde bulundurularak ve de en önemlisi yılların tecrübesine dayanarak oluşturulmuşlardır. Hastanın her söylediği doğrudur gibi bir geleneksel bakış açısı yeniden gözden geçirilmelidir. Terapiye gerçekleri ortaya çıkarabilecek diğer şahıslar çağrılmalıdır. Böyle bir yaklaşım çarpık bellek olgusunu tamamen ortadan kaldırmasa da minimuma indirecektir. Terapide saydamlık sağlanmasının önemi sürekli vurgulanmalıdır. Terapist politik görüşlerini, teorik bakış açısını, kişisel duygularını, problemlerini ve fikirlerini terapiden mümkün olduğunca soyutlamalıdır. Ayrıca Ganave 1989 tarafından belirtildiği üzere terapist hastanın bugünkü durumu, geçmişi ve diğer insanlarla ilişkileriyle bağlantılı olarak tarafsız bir tavır takınmalıdır. Geçmişin hatırlanmasını sağlayan hipnoz ya da benzeri teknikler, uzman olmayan, bu tip tekniklerin nasıl uygulanacağını ve zararlarını bilmeyen kişiler tarafından uygulanmamalıdır. Hislerine ve içgüdülerine dayalı psikoterapi yapan terapistler, aktarım ve karşıt aktarım gibi olaylara meydan vermemek için alanında uzman olan kişilerden eğitim almalıdırlar. Hislere dayalı psikoterapi, psikanalitik teori ve tekniklerden baz alır. Bu terapide hedeflenen hastanın bilinçsiz olarak da olsa bilişsel işlevselliğini anlamasına yardımcı olarak yararlı değişiklikler yaratabilmektedir. Terapi süresince hasta aktarım yaşayabilir. Bu hastanın geçmişindeki insanlara karşı duyduğu benzer duygu ve düşünceleri terapiste yönlendirmesidir. Örneğin geçmişte ebeveyni tarafından sürekli eleştirilmiş olan bir hasta, terapistinin de kendisini eleştireceğini düşünür. Terapist de hastalarına uygunsuz duygusal tepkiler verebilir. Bu olguya ise karşıt aktarım denir. Örneğin çocukluğunda kardeşleriyle yoğun rekabet yaşamış bir terapist hastasını kendisine rakip olarak algılayabilir. Kendilerini uzman olarak addeden birçok terapist esasında psikoterapideki sınırlarını göz ardı ederek kendilerini kandırmaktadırlar. Bu aynen basit ameliyatlar yapabilecek bir doktorun kendini kalp nakli yapabilecek gibi algılamasına benzer. Terapistin kendi kişisel duygu, düşünce ve sorunlarını psikoterapiye taşıyacağı risk dikkate alınmalıdır. Terapistin denetlemesi riski azaltacak ama tümüyle ortadan kaldırmayacaktır. Yoğun psikoterapi sürecine girecek hastalar için tıbbi ve cerrahi prosedürlerde uygulandığı üzere ikinci bir fikir almak oldukça faydalı olabilir. Özet olarak hem hastanın hem de terapistin kendilerini kandırmaları psikoterapinin gidişi ve sonuçları açısından eşdeğerde önem taşır. Belleğin esnekliğinin önemi üzerinde çok durulmaz. Çocuklukta yaşanan cinsel taciz psikoterapi sürecinde ortaya çıkması nedeniyle psikoterapiyi odak noktası haline getirmiştir. Ayrıca terapistin tarafsızlığını koruyamaması neticesinde belleğin çarpıtılması psikoterapiyi bir kez daha tartışılır kılmaktadır. Üstelik sadece hastalar değil, üçüncü şahıslar da psikoterapiden zarar görebilmektedirler. Psikoterapiye ihtiyaç duyan kişi duygu, davranış ve düşüncelerini değiştirmek için yardım isteyebilir. Başka bir durumda ise düşünce reformu kişi psikolojik değişiklikler yaşamaya gönüllü olmayabilir. Düşünce reformu beyin yıkama. Belleğin yalan suçlamalara neden olacak şekilde nasıl çarpıtıldığını daha iyi anlayabilmek için tarihsel olaylara bir göz atmak gerekir. 1950'lerde komünistlere karşı çok büyük bir ilgi vardı. Hem Sovyetler Birliği'nde hem de komünist Asya'da siyasi suçluların beyni yıkanmaya çalışılırdı. Bu insanların inançlarını değiştirmek için gayret sarf edilir, adi suçlulara davranıldığı gibi cezalandırılmazlardı. Berle 1957. Savaş suçluları düşman olarak görülür, böylece düşünce reformu tekniğine maruz kalırlardı. Kore Savaşı'nda esir düşen Amerikalılar 1950-1953 ve esir alınan Puebla mürettebatı 1967-68 fikirlerini değiştirmek isteyen Korelilerden çok eziyet gördüklerini belirtirler. Puebla mürettebatı bunu daha öteye götürülerek itiraflarda bulunmaya zorlandıklarını, çeşitli toplantılar ve gösteriler yoluyla eğitildiklerini iddia ederler. Ford 1975. Kore Savaşı'nda esir düşen Amerikan savaş tutsakları oldukça yoğun düşünce reformuna maruz kalmışlardır. Sonuçta çok azı memleketlerine iade edilmeye karşı çıkmış, fikirlerinin değiştirilmesine direnmişlerdir. Segal 1954. Düşünce reformu sürecinde rol alan komünist polis ve diğer otoriteler oldukça basit teknikler kullanmışlardır. Biderman 1957, Hinkle ve Wolf 1956-57, Lifnon 1957, Segal 1954. Tutuklular soyutlanarak, aşağılanarak, korkutularak ve tehdit edilerek düşünce reformuna zorlanmışlardır. Tutuklunun psikolojik dengesini kaybetmeye başladığı ve yardıma ihtiyaç duyduğu noktada değişik bir tekniğe geçiş olur, yumuşaklık. Kurbana yeni bir sorgu yargıcı tanıtılır. İlgiye aç olan tutuklu bu kişiyi kurtarıcı olarak görür. Düşünce reformunun en önemli içeriği onaylama ve kabul yoluyla var olan tansiyonu azaltarak alternatif bir tansiyon yaratmaktır. Kurbandan itiraflarını hikaye şeklinde yazması istenir. Düşünce reformunu gerçekleştirecek kişi kurbanla birlikte hikayenin üzerinden gider, övgüler yapar ve bunu takiben hikayenin yetersiz olduğunu söyler. Bu süreç birkaç kez tekrarlanır ve hikaye böylelikle gelişir. Kurban hikayesi kabul gördüğünde rahatlar. Kurbanın kağıt üzerinde yazılı olan hikayesi ve hatıraları ihtiyaçları karşılayana kadar değiştirilir. İtiraflar şeklinde sunulan bu yeni hatıralar mantığa bürünme, çarpık bellek ve konfabülasyonun bir bileşkesidir. Çinliler ve Kuzey Koreliler düşünce reformu yaratmak için grup işlevselliğinden çok faydalanmışlardır. Tutuklulardan oluşan altılı ve sekizli gruplar küçük bir hücreye konmuşlardır. Tutuklulara defalarca otobiyografileri yazdırılmıştır. Böylece tutuklularda duygusal çıplaklık ve değersizlik hissi yaratılmaya çalışılmıştır. Sonuçta bu gruplar ortak bir ruh yaratmışlar. 13. bölümdeki grup düşüncesi başlığı altına bakınız ve düşünce reformunu hızlandırmışlardır. Hinkle ve Wolf 1956, insan gruplarının coşku yaşadıkları dinsel ayinler gibi törenlerin ruhunun birlikteliğinin oluşmasıyla mümkün olduğu üzerinde dururlar. Sayfa 174. Düşünce reformu bu bağlamda psikoterapi kavramı altındaki birçok şeyle benzerlik gösterir. Özellikle geçmişin hatırlanmasına destek veren psikolojik danışmanlık türleriyle benzeşmektedir. Kendini kötü hisseden bir hasta kendisini sürekli geçmiş çocukluk deneyimleriyle ilgili sorular soran bir terapiste gitmiş olabilir. Dolayısıyla geçmiş, hatıralar, cinsel istismar ya da yaşanan problemler ivme kazanabilir. Ayrıca hastanın mutsuzluğuna sebep olarak yeni bir şey belirlemesi hasta ve terapist tarafından yani grupça desteklenmiş olur. Hinkle ve Wolf'un dinsel ayinlerle ilgili yorumları bunun gibi durumlar için çok uygundur. Yalan suçlamalar. Her gün medyada kurbanın iddialar ortaya atması, suçlanan kişinin bu iddiaları reddetmesiyle ilgili yüzlerce olay yayımlanır. Bu suçlamalar çoğunlukla cinsel istismar ve cinsel taciz üzerinde yoğunlaşmıştır. Ne yazık ki suçlamaların çoğu gerçek dışıdır. Tecavüze uğrayan kadının hikayesi. Evli ve 49 yaşındaki kadın elbise denemek için girdiği oldukça tanınmış mağazanın soyunma kabininde tecavüze uğradığını iddia eder. Jones 1993. Yarı çıplak kabinden fırlar ve kendisine tecavüz edildiğini söyler. Elbiseleri incelenir ve vajinal muayene yapılır. Durumu savcılığa intikal ettiren mağaza suçlunun bulunması için ödül bile koyar. Polis tecavüzcüyle ilgili bilgi toplayabilmek için basın toplantısı yapar. Yapılan soruşturma neticesinde kadının vücudundaki yaraları kendisinin yaptığı ve kendisine kocasının menisini şırıngaladığı ortaya çıkar. Bilinmeyen nedenlerle ne mağaza ne de polis olayın üzerinde durur ve yalancı kurbanın ismi gizli tutulur. Yalan yere suçlama, yalanın en aşırı uçlarından biridir. Gayet saldırgan sözel atışmalar doğurabilir. En yaygın çeşidi cinsel saldırılar üzerinde yoğunlaşan yalan iddialarıdır. Bugünlerde cinsel istismar ülke çapında ilgi görmekte ve her gün yeni suçlamalar ortaya çıkmaktadır. Bu iddiaların bazıları doğru, bazıları yalandır. Matas ve Mario, 1987. Böyle yalan iddialar yeni bir olgu değildir. Halley ve Halley, 1915, 80 yıl önce basılmış klasik bir eser olan kitaplarında cinsel istismar ve yalan iddialar üzerinde durmuşlardır. Don, 1986, Feldman ve Ford, 1994, Matas ve Marriott, 1987, Snyder, 1986, Souls, 1978. Kişinin kendisine saldırıldığını iddia etmesinin altında yatan neden, hatalarından dolayı birini cezalandırma dürtüsü olabilir. Suçlamalar kadının öfkesi, saldırganlığı, ruhsal çöküntüsü ve cinselliği ile ilgili karmaşık hisleri yansıtıyor olabilir. Snyder, 1986. Başka bir dürtü ise kurban rolünü oynama ihtiyacıdır. Bu durumda suçlanan kişi yardımcı aksesuar görünümündedir. Kurban olarak addedilen kadın odak noktası olur. Bu suçlamaları yapan kişiler birçok açıdan hastalık yalancılarıyla benzeşirler. 8. bölüme bakınız. Aynen onlar gibi tecavüze uğradıklarını iddia eden kadınlar da histriyonik ve sınırda kişilik bozuklukları kriterlerine uyarlar. Yalan itiraflar. Bir ucunda yalan suçlamaları yapan kişilerin bulunduğu olgusal spektrumun diğer ucunda işlemedikleri suçları üzerlerine alan kişiler yer alır. Her iki kategorideki insanlar patolojik yalan söyleme eğilimi gösterirler. Asılan yalancının hikayesi. Timothy Evans, işlemediği bir cinayetten dolayı 1950 yılında asıldıktan sonra kendisinden gıyabında özür dilenir. Sherrick ve Creswell, 1989. Evans en yakın karakola gidip karısını ve kızını öldürdüğünü itiraf etmiştir. Daha sonra birbiriyle tutarsız çeşitli itirafları olmuştur. Jüri kendisini ilk itirafından dolayı suçlu bulmuştur. Annesi onun hayal gücünün çok geniş olduğunu ve müthiş bir yalancı olduğunu söylemiştir. Zekası oldukça geri olduğundan okuma yazması yok denecek kadar azdır. Evans ve aynen onun gibi yalan itiraflarla cinayet işlediğini iddia eden İngiliz adam arasında benzerlikler vardır. Kendini 5. Bath Markizi Lord A olarak tanıtan bu adam yanılgı fantezisi geliştirmiştir. 2 ve 7. bölümlere bakınız. Sherrick ve Creswell, 1989, bu adam üzerinde çalışırlar. Zeka düzeyinin ortalama olduğunu ama disleksiya ve diğer nöropsikolojik sorunlarının olduğunu bulurlar. Dışa dönük bir kişiliği vardır. Londra'dan Dr. Good Johnson, yalan itiraflarda bulunan kişiler üzerine bir araştırma yapmıştır. Good Johnson, diğer insanlarla karşılaştırıldıklarında yalan itiraflar yapanların daha az zeki, kolaylıkla tesir altında kalan ve yumuşak yaratılışlı olduklarını ileri sürmüştür. Good Johnson, 1990. Herhangi bir itiraf incelenirken çok dikkatli olmalı ve hangi yolla yapıldığı tespit edilmelidir. Arkadaşlarının, ailelerinin ve en önemlisi avukatlarının desteği olmadan, fiziksel koşulları kontrol edemeden, uykusuz, hiçbir şey yiyip içmeden polisler tarafından aşağılandıkları, güvenilirliklerinin tehdit altında olduğu ortamlarda süreli gözaltında bulunan insanların yalan itiraf yapma olasılıklarının fazla olduğu üzerinde durulur. Good Johnson ve McCabe, 1988. Aynı zamanda bu faktörler fikir suçlularından yalan itiraflar almak için kullanılan düşünce reformu teknikleri ile de doğru orantılıdırlar. Kanunları uygulamaktan sorumlu kişiler basına yansımış suçları takiben ortaya çıkan yalan itirafları olgusundan haberdardırlar. Bu tür itiraflar kişinin ilgi ihtiyacını ya da gerçeği fanteziden ayırt edememe eksikliğini yansıtır. Mahkeme şahitliği. Mahkemede her ikisi de birbirinden samimi ve içten iki tanık birbirinin tam tersi şahitlik yapabilir. İkisi de kendisinin doğruyu, diğerinin yalan söylediğini iddia edebilir. Ne yazık ki bir sürü masum insan yalancı şahitlik neticesinde suçlu bulunmuş, hapse girmiş, hatta ölüm cezasına çarptırılmıştır. Loftus ve Ketchum 1991. Belleğin esnekliği insanların bir olayı ne derece değişik algılayıp hatırlayabileceklerini gözler önüne serer. Ayrıca bir olayla ilgili hatıraların olay sonrası yapılan yorumlarla nasıl çarpıtılabileceği herkes tarafından bilinmektedir. Olay sonrası müfettişler, polis memurları, avukatlar ve hatta psikoterapistler tarafından sorulan sorular kişinin belleğini çarpıtıp hatıralarını değiştirebilir. Loftus ve Palmer 1974, sorulan sorulardaki kelimelerle oynayarak kişinin olayla ilgili hatırladığı şeylerin değiştirilebileceğini öne sürerler. Bu iki araştırmacı video kasette çarpışan iki arabayı görüntülerler. Daha sonra insanlardan bu arabaların kaçla gittiğini bulmalarını isterler. Arabalar birbirlerine girdikleri zaman kaçla gidiyorlardı şeklinde sorulan sorudaki arabanın hızının arabalar çarpıştıkları zaman kaçla gidiyorlardı şeklinde sorulan sorudaki arabanın hızından daha fazla olduğu düşünülür. Bir hafta sonra aynı kişilere kazada kırık cam görüp görmedikleri sorulur. Ortada hiç cam yoktur. Birbirine girmek sözcüğünün kullanıldığı soruların sorulduğu kişiler, çarpışma sözcüğünün geçtiği soruların sorulduğu kişilere nazaran daha çok evet cevabı vermişlerdir. Loftus 1975. Böylece kelimelerin hatırayı yönlendirdiği ispat edilmiştir. Ayrıca sorudaki ufak bir farklılık cevabı değiştirebilir. Kırık farı gördünüz mü sorusuna verilen evet cevabı, far kırık mıydı sorusuna verilen evet cevabından fazla olacaktır. Loftus ve Zenli 1975. Loftus, görgü tanıklarının polis tarafından yönlendirildiklerini, avukatlar tarafından hazırlandıklarını ve tanık sandalyesinde bütün gözler üstlerinde olduğu için tarafsız olamadıklarını öne sürer. Ben de aynı fikirdeyim. Başkalarının fikirleri kolaylıkla kişinin belleği ve yemin altındaki şahitliğinin özü oluverir. Çocukların belleklerinin güvenilirliği ve doğru şahitlik yapıp yapamayacakları tartışmaya açıktır. Ceci ve meslektaşları tarafından 1987 yapılan çalışmalar ve Tate ve meslektaşlarının 1992 araştırmaları 3-4 yaşlarındaki çocukların yalan söylediklerini ya da yanlış hatırladıklarını, böyle yapmalarının bir nedeninin tanıdıkları otoritenin önerilerine uymak olduğunu ortaya koyar. Yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Ceci ve meslektaşları olay sonrası yapılan yorumların belleği çarpıttığı sonucuna varmışlardır. Sayfa 38. Hogarth 1993 tarafından yapılan bir araştırmada okul öncesi yaştaki çocukların yalanının ne olduğundan haberdar oldukları sonucuna varılmıştır. Birinci sınıfta başladığında hemen her çocuk yalanla doğru arasındaki farkı anlayabilmektedir. Fakat yine de yetişkin biri yalan söylediğinde hafızaları allak bullak olmaktadır. Hogarth araştırmasında gerçeklerin açıkça belli olduğu bir video kaset kullanır. Kasetin birinde bir erkek çocuk bir adama annesi olaya karışmadan bir köşede onları dinlerken adamın kızının kendisini dövdüğü yalanını söyler. Tüm çocuklar bunun yalan olduğunu anlarlar. Diğer kasette anne de olaya karışır ve oğlunun yalanlarını doğrular. Adama o da yalan söyler. Bu kaseti izleyen çocuklar neyin yalan neyin gerçek olduğunu karıştırırlar. Okul öncesi ve kreş çocuklarının hatırladıkları tek şey bir çocuğun diğerini dövdüğüdür. Oysa gerçekte böyle bir olay olmamıştır. Ceci ve Brooke 1993 tarafından yapılan bir çalışmada çocuk şahitlerin tesir altında kalmaları ile ilgili veriler incelenmiştir. Bu yazarlar çocukların okul öncesi çağda bile uygun bilgileri hatırlayabildiklerini öne sürerler. Ayrıca çocukların kolaylıkla tesir altında kaldıkları, yetişkinler gibi ve olayla ilgili hatıralarının bundan etkilendiğini belirtirler. Çocuklar bir olayı eğer onlara sorular sorulup olay deşildiyse daha iyi hatırlayabilmektedirler. Yetişkinler gibi çocuklar da belleklerini ve ifadelerini otoritenin isteğine uymak bağlamında yeniden şekillendirebilmektedirler. Özet. Bellek düşünüldüğünden daha esnektir. Kişinin bir olayla ilgili hatırladıkları sürekli yeniden şekillenmekte, yeni bilgilerden, duygulardan ve dürtülerden etkilenmektedir. Diğer insanların tesirlerini de göz ardı etmemek gerekir. Arkadaşlar, dostlar, polisler, avukatlar ve psikoterapistler öneriler getirerek ya da sorular sorarak kişide yeni hatıralar oluşmasına neden olurlar. Yorumları yapan kişi otorite olarak görülüyorsa bu etki daha da güçlenmektedir. Psikoterapi gören hastalar kendilerine tam doğru olmayan bir geçmiş kurarlar. Bir suça görgü tanığı olmuş kişiler hiç olmamış şeyleri hatırlayabilirler. Bazı kişiler ise hiç işlemedikleri suçu işlediklerini itiraf edebilirler. Öfkeli bir kadın bir adamı tecavüz ile suçlayabilir. Daha sonra yaptığı uydurma suçlamalara kendisi de inanabilir. Düşünce suçlularının düşünceleri belli bir süreçten geçirilerek yeniden oluşturulabilir. Sonuç olarak bir kişinin kendini kandırması ve yalanları başka bir kişinin belleği hatta gerçeği olabilir. 15. ayrımın sonu, sayfa 174.